Ayrım 18.
Boğmaca. Vaka sayısı 1997-694, aşılama oranı %79. Vaka sayısı 1996-672, aşılama oranı %84. 1995 vaka sayısı 342, aşılama oranı %66. 1994 vaka sayısı 442, aşılama oranı %81. Tetanos, 1997. Vaka sayısı 33, aşılama oranı %79. 1996. Vaka sayısı 61, aşılama oranı %84. 1995. Vaka sayısı 127, aşılama oranı %66. 1994. Vaka sayısı 51, aşılama oranı %81. Hepatit B, kızamık. Vaka sayısı 1997, 22.795, aşılama oranı %76. 1996, 27.171, aşılama oranı %84. 1995, vaka sayısı 13.463, aşılama oranı %65. 1994, vaka sayısı 23.733, aşılama oranı %76. Nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılmaya başlandığı ülkemizde yeni doğan bebeklerin takibinin yapılması, aşılama zamanlarının ailelere hatırlatılması için gerekli teknolojik altyapının nüfus müdürlüklerince doğumların izlenerek temel sağlık hizmeti veren kuruluşlara bilgi verilmesi, posta yoluyla veya doğrudan adrese ulaşma şeklinde kurulması ve işlevsel hale getirilmesi sağlanabilir. Türkiye'de uygulanan aşı takviminde tek doz olan kızamık aşısının kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı olarak uygulanmasının sağlanması ve iki doz halinde uygulanması. Bu sayede adolesan dönemde ve veya gebelik döneminde gelişen kızamıkçık ve kızamığın önlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca gebelik döneminde geçirildiğinde fetus kayıplarına ve sakat kalmalara neden olan kızamıkçık içinde riskin azaltılması hatta ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. Hepatit B gibi ülkemizde insidansı %7,5-15'e varan oranlarda görülen kronikleşen karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri yapabilen bir hastalığın önlenmesinde %100'e yakın oranda etkili olan hepatit B aşısının ülkemizde yaygın ve rutin kullanımı sağlanmalıdır. Ülkemizde kullanılacak olan aşılar, dünya ülkeleri tarafından kabul edilmiş etkinlikleri gösterilmiş olan aşılar arasından seçilmesine özen gösterilmelidir. Adolesan aşılama programları geliştirilmeli, bu yaş grubu için gerekli olan aşılar daha önce yapılmamışsa, hepatit B ayrıca kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı, tek doz yapılmışsa ikinci dozu, hiç yapılmamışsa iki doz şeklinde uygulanmalıdır. Ayrıca aşılama çalışmaları sırasında bu yaş grubuna cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmesi sağlanabilir. Benzer bilgi akışı yasal olmayan ilaç kullanımı ve madde bağımlılığı için de sağlanabilir. Aşı uygulamalarının sadece çocuklar için olmadığı, özel durumu olan yetişkinler ve 65 yaş üstü yaşlılar için de aşı takviminin, aşılama programlarının yapılması gereklidir. Özellikle influenza ve pnömokok aşıları rutin olarak uygulanmalıdır. Aşılama hizmetinde çalışan personelin güncel eğitim çalışmaları yapılmalı, aşı gibi yaygın olarak uygulanan bir sağlık hizmeti verilirken, süt çocuğunun beslenmesi, vitamin ve demir desteğinin verilmesi gibi temel sağlık konularında anneleri bilgilendirmeleri ve hazırlanmış broşürlerin dağıtımı sağlanmalıdır. Diğer konularda vurgulandığı gibi, basın yayın kuruluşlarından, toplum tarafından kabul edilmiş kişiler tarafından aşı motivasyonu sağlanması için girişimler yapılmalıdır. 8. Psikososyal örselenmeler. Çağımız bir bilim ve teknoloji devinim, araştırma ve yenilikleri zorlama çağıdır. Artık tıp bilimi insanı tüm boyutlarıyla biyolojik, psikolojik, sosyal açıdan ele alarak uzamsal bir gelişim çizgisinde araştırmak durumundadır. 1900'lerin son yıllarını sürdüğümüz bu evrede insanın kalıtımsal yapısı, fizyolojisi, kişilik gelişimi ve örüntüleri yönünden yeni baştan çocukluk, hatta doğum ve bebeklik dönemlerine dönülerek incelemektedir. İnsanın sağlıklı gelişimi ya da ortaya çıkan hastalıklar için genellikle çocukluktaki temel çekirdek yapı sorumlu tutulmakta, erişkinlik gizleri çocukluğun saklancasında aranmaktadır. Çağımız genç ve devingen bir çağdır. Hızla akan gelişimlerin çelişkilerle birlikte yaşandığı çalkantılı bir çağdır. Toplumlarda oluşan yeniden yapılanma süreçleri, beraberlerinde ailelerde hızlı bir kopma ve dağılmayı, bireylerde yalnızlaşma ve yabancılaşmayı getirmekte, ardından ruhsal sorunlar ve intihar oranlarında yükselme, madde bağımlılığı, çocuk örselenmesi olaylarında artma gözlemlenmektedir. Bir yandan çocuk hakları bildirgesi pek çok ulus tarafından imzalanırken, nedensiz kıyımlarla çocuklar aç bırakılmakta, öldürülmekte, gençler yoğun güvensizlikler yaşamaktadır. Nüfusun yarıdan çoğu çocuk ve gençlerden oluşan, gelişmekte, kimliğini yeniden biçimlendirmekte olan ülkemizde sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek, kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olup doğru düşünebilmesi, çelişkileri çözebilmesi, sorunlara çıkış yolları getirebilmesiyle gerçekleşebilecektir. Sağlıklı bir erişkin toplumuna çocuklukta örselenmelerden ve yapısal zorlanmalardan korunarak yetişmiş, sağlıklı, olumlu ilişkiler yaşamış kişilerle varılabilir. A. Çocukluk çağındaki ruhsal yakınmalara göre ülkemizdeki mevcut durum. Bu konuya ilişkin son 10 yılda ülkemizde değişik bölgelerde klinik ya da alan çalışmalarında elde edilen bulgular özetlenmeye çalışılacaktır. Sınıflandırmaya esas olarak DSM-4 alınmıştır. Genel olarak uyumsuzluk oranlarına bakıldığında Ankara'da bir gecekondu ilkokulunda %38, Malatya'da ilk ve orta dereceli okullarda %23, Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullarda %35, Eskişehir'de ilk ve orta dereceli okullarda %47 şeklinde belirtilen oranlara rastlanmaktadır. Oranlar arasında gözlenen farklar muhtemelen seçilen ölçütlerden kaynaklanmaktadır. Ankara'da bir devlet hastanesinin pediatri polikliniğinde yapılan araştırmada başvuran çocuklarda uyumsuzluk oranı %45 olarak bulunmuştur. Zihinsel yetersizlikler. Zihinsel yetersizliklerin genellikle toplumun %2'sinde rastlanıldığı kabul edilmektedir. Buna göre ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon zihinsel özürlü çocuk ve yetişkin bulunmaktadır. Bu çocukların aile üyeleri de sorundan çok yoğun bir biçimde etkilendikleri için orana dahil edildiğinde nedenli büyük bir kitlenin zihinsel özürden etkilendiği görülmektedir. Zihinsel yetersizliklerin nedenleri her olguda bilinememektedir. Ancak bilinen nedenler açısından erken tanı ve uygun tedaviyle önemli ölçüde olumlu sonuçlar ulaşılabilmektedir. Konya'da 6 özel sınıflarda yapılan bir çalışmada çocukların %73'ü hafif derecede, %26.3'ü orta derecede zihinsel özürlü bulunmuştur. Bu çocukların tümünde eşlik eden ruhsal yakınmalar saptanmıştır. Öğrenme bozuklukları. Klinik başvurular. Çukurova Üniversitesi'nde ÇÜ, ilk başvuruların %4.1'inin öğrenme bozuklukları olduğu belirtilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde KTÜ, çocuk psikiyatrisinde bu oran %6.7'dir. Alan çalışmaları, okul başarısızlığı Sivas'ta %38.6 olarak belirlenmiştir. İletişim bozuklukları. Konuşma gecikmesi çocuk ruh sağlığı kliniklerinde başvuruların yaklaşık %7-9'unu oluşturmaktadır. Genel olarak konuşma bozuklukları olarak Çukurova Üniversitesi'ne başvuruların %9.4'ünü, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne başvuranların %12.8'ini oluşturmaktadır. Devlet Hastanesi Pediatri Polikliniğine yapılan başvuruların %6'sını konuşma bozuklukları oluşturmaktadır. Alan çalışmalarında Ankara'daki bir gecekondu bölgesinde ilkokul çocukları arasında görülme sıklığı %1.6, Sivas'taki ilk ve orta dereceli okullarda ise %2.8'dir. Yaygın gelişimsel bozukluklar. Otistik bozukluklar, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, Asperger bozukluğu gibi yakınmaların görülüş sıklıkları giderek artmaktadır. Ağır ruhsal ve sıklıkla zihinsel yakınmalarla birlikte giden bu bozukluklar, kliniklere başvuruların yaklaşık %1.2'sini oluşturmaktadır. Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranım bozuklukları. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, genel olarak okul çağı çocuklarının %3-5'i oranında olduğuna ilişkin bulgular mevcuttur. Klinik örneklemde 1-9 oranıyla erkeklerde çok olduğu ileri sürülmektedir. Alan örnekleminde ise bu oran 1-4 olarak belirtilmektedir. Klinik başvurularda Çukurova Üniversitesi'nde ilk başvuruların %5.5'inde görülmektedir. Davranım bozukluğu. Klinik başvurularda Hacettepe Üniversitesi'nde görülüş oranı %5.1'dir. Hacettepe Üniversitesi, çocuk ruh sağlığı ve hastalıklarında bir yılda yaklaşık 100 çocuk bu tanıyla görülmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir yılda yalan söyleme ve hırsızlık yakınmaları nedeniyle yapılan başvurular %3.73'tür. Karşı gelme bozukluğu. Çukurova Üniversitesi'nde ilk başvuruların %10.8'i bu tanıyı almıştır. Tik bozuklukları. Tourette bozukluğu. Tourette bozukluğu olan çocukların %35'inde öğrenme sorunları, obsesif kompulsif bozukluklar ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozuklukları da birlikte görülmektedir. %5'inde depresif, %7.5'unda anksiyete, %40'ında obsesif yakınmalar saptanmıştır. Tik bozukluğu. Klinik başvurularında İstanbul Üniversitesi'nde %... Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde %4.1 oranlarındadır. Alanda yapılan çalışmalarda yaklaşık %1-2 oranlarında rastlanmaktadır. Dışa atım bozuklukları. Enkopresis. Klinik başvurularda ÇÜ'de %1.7, KTÜ'de %7.46 oranlarındadır. Pediatri polikliniğine başvuruların %3'ünü oluşturmaktadır. Alan çalışmalarında Sivas'ta %2.1 oranında bulunmuştur. Enüresis. Klinik başvurularda ÇÜ'de %11.2, KTÜ'de %11.7 oranlarındadır. Yapılan çalışmalarda anne, baba ve kardeşlerde de çiş kaçırma yakınmalarına sık rastlandığı, gerek ilişki gerekse ruhsal açıdan ciddi sorunlar yaşandığı görülmektedir. Alan çalışmalarında Ankara Gecekondu Bölgesi İlkokullarında %14, Sivas'ta %5.5, pediatri polikliniğinde ise %15 oranlarında görüldüğü şeklinde bulgular mevcuttur. Duygu durum bozuklukları. Depresyon, distimi, bipolar bozukluklar açısından genel başvuruların yaklaşık %5'ini oluşturmaktadır. Bu tanıyı alan çocukların başvuru nedenleri çoğunlukla sinirlilik, nefes darlığı, sık ağlama ve sıkıntı şeklinde oluşmaktadır. Anksiyete bozuklukları. Fobi ve korkular klinik örnekleminde ÇÜ'de %4.6, KTÜ'de %4.2, İstanbul Üniversitesi'nde %4 oranındadır. İÜ çalışmasında sosyal fobi %3.9 oranında görülmektedir. Obsesif kompulsif bozukluklar. Klinik örneklemde Ege Üniversitesi'nde %4.2, ÇÜ'de %2 oranlarında görülmektedir. Okul başarısında düşme, anne babalarında ruhsal yakınmalar bu tanı grubunda ele alınması gereken ek sorunlar olmaktadır. Posttravmatik stres bozukluğu, trafik kazalarının, terörün, doğal yıkımların sonucunda üzerinde önemli durulması gereken bir tanı grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda gerçek görülme sıklığını ortaya koyan geniş kapsamlı bir çalışma yoktur. Yaygın anksiyete bozuklukları. Klinik örneklemde ÇÜ'de başvuruların %1.2'sini oluşturmaktadır. Ankara'da ilk ve orta dereceli okullarda yapılan bir taramada öğrencilerin %30'unda orta şiddette durumluk kaygı, %50'sinde orta derecede sürekli kaygı belirtileri saptanmıştır. Somatoform bozukluklar. Somatizasyon bozukluğu. ÇÜ'de yapılan bir çalışmada başvuruların %4'ünü oluşturduğu görülmüştür. Aynı çalışmada baş ağrısı yakınmasıyla gelenlerin %33.3'ünde intihar girişimi öyküsü, %23.5'inde ensest, %25'inde psödonorotik semptomlar, %16.6'sında borderline kişilik bozukluğu belirlenmiştir. Konversiyon bozukluğu. Klinik başvuruların Hacettepe Üniversitesi'nde %7.5-9, Ankara Üniversitesi'nde %2.3, ÇÜ'de %3.3, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde %5.33'ünü oluşturduğu bildirilmektedir. Ağrı bozukluğu. 12 yaş ve üzeri gençlerde yaşamlarının bir döneminde ağrı yakınması olma oranı %60'tır. Toplumda %10-30 baş, %10-25 karın, %5-20 ekstremite ağrısı rapor edilmektedir. Disosiyatif bozukluklar. Disosiyatif bozuklukların yaklaşık %80'inin baş ağrısı yakınmasının da bulunduğu görülmektedir. Genel toplumda %7.67 üniversite öğrencileri arasında %14.28 oranlarında olduğu bildirilmektedir. Cinsel taciz oranı çok yüksektir, %10.2 ensest. İntihar girişimine kızlarda %46, erkeklerde %28 oranlarında rastlanmaktadır. Yeme bozuklukları. Anoreksiya nervoza. Genel olarak ergen kızlarda görülme oranı %0.5, erkeklerde %0.02'dir. İÜ'ce ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada %3.4 oranında subklinik anoreksiya, %7.9 oranında ise gerçek anoreksiya saptandığı belirtilmektedir. Büyümede yetersizlik pediatri hastanelerine yapılan başvuruların %1-5'ini oluşturmaktadır. Uyku bozuklukları. Uyku bozuklukları ile başvurma KTÜ'de %6, ÇÜ'de %2.5 olarak bildirilmektedir. Alışkanlık bozuklukları. Tırnak yeme, parmak emme gibi yakınmalarla olan başvurular ÇÜ'de %1.4, KTÜ'de %2.49'dur. Alanda yapılan çalışmalarda Ankara Gecekondu bölgesinde %0.9, Sivas'ta %11.8'dir. Mastürbasyon. ÇÜ'de %2.4, KTÜ'de %0.9 oranlarında görülmektedir. HÜ'de 2 yıl içinde 72 çocuk bu yakınmayla görülmüştür. Trikotil lomanı. Klinik örneklemde İÜ'de 2 yılda 24 çocuk bu tanı nedeniyle görülmüştür. İntihar. ÇÜ'de %0.5, KTÜ'de %0.7 oranlarında görüldüğü bildirilmektedir. Ankara Numune Hastanesi'nde bir yılda 60 ergen intihar girişimi nedeniyle getirilmiştir. Korunmaya muhtaç çocuklar. Bu çocuklarda çok yüksek oranlarda sorun olduğu belirtilmektedir. Cinsel suçlar. İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde 1994 yılında yargılanan 2281 çocuktan 92'si cinsel suç işlemiştir. madde bağımlılığı, sigara kullanımı. 1995 yılında sonuçlanan 12.781 lise öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre lise öğrencilerinin %20'si sigara kullanmakta olup bunların %68'i erkek, %27'si kızdır. Alkol kullanımı. Sağlık Bakanlığı çalışmasına göre lise öğrencilerinde alkol kullanım sıklığı %27 olup erkek öğrencilerde kızlara göre 2 kat fazladır. 1994 yılında Ankara'da 15 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışmada alkol bağımlılığı görülme sıklığı %1.5 olarak bulunmuştur. Madde kullanım bozuklukları. Ülkemizde sigara ve alkol dışı madde kullanım bozukluklarına ilişkin sağlıklı ve kapsamlı bilgiler henüz yoktur. 1991 yılında 1500 lise öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada en az bir kez madde kullanan gençlerin oranı %2.6 iken 1995 yılında bu oran %7 olarak bulunmuştur. B. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çalışan uzmanlar açısından mevcut durum. Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi'nce yapılan bir araştırmaya göre 16 çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları merkezi, 3 ergen bölümü ve az sayıda serbest çalışan uzman mevcuttur. Bu merkezlerde çocuk ruh sağlığı uzmanları, klinik psikologlar, psikologlar, sosyal çalışmalar, araştırma görevlileri ve hemşireler görev almaktadır. Yataklı tedavi ünitesi yalnızca bir merkezde kurulma aşamasında bulunmaktadır ve 6 yatak içermektedir. 14 merkezin bildirdikleri sayılara göre yıllık ortalama bakılan hasta sayısı 3725'tir. Bu sayının yaklaşık 1/3'ü yeni hasta, 2/3'ü ise kontrol hastasıdır. Görüldüğü gibi yarısından çoğunu genç bir nüfusun oluşturduğu ülkemizde ruh sağlığı hizmetleri yeterince sunulamamaktadır. 20 yaş altındaki nüfusa düşen uzman hekim sayısı İtalya'da 100.000'de 9.2, Yunanistan'da 100.000'de 6.8, Almanya'da 3 iken bu oran Türkiye'de 100.000'de 0.1'dir. Çocuk ruh sağlığı alanında yetişmiş psikologlar için de durum aynıdır. Oysa ülkemiz jeopolitik yönden, genel eğitim düzeyinin özellikleri açısından, kültürel çeşitliliğin yoğunluğu bakımından çok daha yüksek oranlarda bu hizmete gereksinim duymaktadır. C. Öneriler. 1. Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında hizmet veren merkezlerin ve uzmanların nicelik ve niteliklerinin gereksinim ve beklentileri karşılayacak düzeye getirilmesi. 2. Sağlıklı çocuk yetiştirme yöntemlerinin aktarıldığı, basit sorunların tartışıldığı ana baba okullarının açılması. 3. Okullardaki rehberlik merkezlerinin işlevsel duruma getirilmesi. 4. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde, pratisyen hekim ve koruyucu hekimlik alanlarında çocukluk çağı gelişim gerilikleri, gelişimsel bozukluklar ve diğer ruhsal yakınmalar konusunda erken tanı ve uygun tedaviye yönlendirebilme konularında donanım yaratılabilmesi. 5. Başlangıç olarak bölgesel nitelikte çocuk ve ergen yapısına uygun yataklı tedavi ve rehabilitasyon kurumlarının açılması. 6. Ailelerin yararlanacağı tedavi, rehabilitasyon ve eğitim giderleri gibi katkıların karşılanabilmesi için yapılan yasal düzenlemelerin, konunun uzmanlarıyla tartışılarak uygun işlevsel hale getirilmesi. 7. Eğitim kuruluşlarının amaca uygun eğitim verebilmesi için, yaratıcı, çocukların düzeyleriyle uyumlu, yaşamlarına katkı sağlayacak, bağımsız üretken yaşamı destekleyecek eğitim programlarının hazırlanması. 8. Kitle iletişim araçları yardımıyla uyarıcı, anlaşılabilir, hedef kitleyi yakalayacak, aydınlatıcı filmlerin yapılması önerilmektedir. 9. İş kazaları ve meslek hastalıkları. Yapılan araştırmalar iş kazaları, meslek hastalıkları ve ev kazalarının %80-90'ının insani nedenlerden, %10-20'sinin çevre koşullarından kaynaklandığını göstermektedir. Önlenmesi olanaksız durumların neden olduğu kaza oranı ise %10'u aşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün DSÖ, tahminlerine göre dünyada her yıl 3,5 milyon kişi kaza ve şiddetten doğan yaralanmalar sonucu ölmektedir. Bu ölümlerin 1 milyonu kasıtlı ölümler, intihar, öldürme, cinayet, 2,5 milyonu ise kasıtsız, trafik kazaları, diğer kazalar, ölümlerdir. Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında yayınladığı raporda dünya nüfusunun %6-10'unun özürlü olduğu ve özürlüğe yol açan nedenlerin dağılımında ev kazaları nedeniyle fiziksel özüre sahip olanların 20 milyon dolayında olduğu belirtilmektedir. Türkiye'deki iş kazaları ve meslek hastalıkları, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun SSK istatistiklerinde yer almasına rağmen ki bu sadece hastane verilerine dayanması nedeniyle eksiktir, kazalarla ilgili resmi istatistikler bulunmamaktadır. İş kazaları sonucunda ülkemizde her yıl ortalama 1500-1600 kişi hayatını kaybetmektedir. 1996 yılında SSK verilerine göre 86.807 iş kazası meydana gelmiştir. Bu iş kazaları sonucunda 3.240 kişi özürlü kalmış ve 1.492 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde SSK'nın 1997 istatistik bilgilerine göre 1997 yılında meydana gelen 99.373 iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş görememe durumuna gelen sigortalı sayısı 3.474, ölen sigortalı sayısı ise 1.473'tür. İş kazaları nedeniyle ülkemizde günde 4 kişi hayatını kaybetmekte, 8 kişi özürlük almaktadır. 1997 yılı verileri itibariyle iş kazaları ile ilgili olarak Türkiye'ye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ülkemizde iş kazaları daha çok inşaat sektöründe meydana gelmektedir. 14.703 kişi. Bunu metal eşya imalatı 13.660 kişi ve taş, toprak, kil, kum ve benzeri imalatında 6.916 kişi meydana gelen kazalar izlemektedir. Bu çeşit iş yerlerindeki kazaların başlıca nedeni eski teknolojilerin kullanılması ve yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamasıdır. İş kazalarının büyük bir kısmı kaza sonucu düşme sonucunda olmaktadır. 12.723 kişi. Bunu sıcak bir madde veya buhardan, radyasyondan ileri gelen kazalar 6.944 kişi ve makinelerin sebep olduğu kazalar 6.685 kişi izlemektedir. İş kazaları arıza mahiyetine ve vücuttaki yerine göre incelendiğinde sati travmatizma, deri sathını bozmayan kontüzyon ve çürüklerin birinci sırada yer aldığı 48.583 kişi, bunu yırtık ve yaralar 20.244 kişiyle yanıkların 7.608 kişi izlediği saptanmıştır. İş kazalarının büyük bir kısmı 1-3 işçi çalıştıran iş yerlerinde olmaktadır 42.424 kişi. Bunu 4-9 işçi çalıştıranlar 11.219 kişi ve 21-50 işçi çalıştıranlar 10.291 kişi izlemektedir. İş kazalarının sigortalının hizmet sürelerine göre dağılımına bakıldığında 3 ay ve 1 yıl arasında sigortalı olarak çalışanların ilk sırada yer aldığı 23.725 kişi, bunu 2-5 yıl arasında sigortalı çalışanlar 15.960 kişi ve 5-10 yıl sigortalı çalışanların 13.528 kişi izlediği belirlenmiştir. İş kazalarının meydana geldiği saat incelendiğinde ise iş kazalarının büyük bir kısmının çalışmanın ilk saati içinde olduğu 47.575 kişi, bunu ikinci saat 11.441 kişi ve 3 saat içinde 9.567 kişi olanlar izlemiştir. Meslek hastalıkları SSK Sağlık İşleri Tüzüğü'nde çalışılan işin niteliğine göre yinelenen bir nedenle ya da işin yürütüm koşulları yüzünden uğranılan geçici ya da sürekli hastalıklar, sakatlık ve arıza durumları şeklinde tanımlanmıştır. Ülkemizde meslek hastalıkları da önemli özürlülük nedenidir. Aşağıda ülkemizdeki meslek hastalıkları ile ilgili sayısal veriler bulunmaktadır. Ülkemizdeki hastane verilerine göre meslek hastalıkları daha çok kömür madenciliğinde ortaya çıkmaktadır. 424 kişi. Bunu nakil araçları imalatı 385 kişi ve metalden eşya imalatında 30 kişi ortaya çıkan meslek hastalıkları izlemektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları 30-34 yaş grubunda yoğun olarak gözlenmektedir. 27.500 kişi. Bunu 35-39 yaşları arasında bulunanlar 23.138 kişi ve 25-29 yaş grubundakiler 18.425 kişi izlemektedir. Ülkemizde meydana gelen 3.445 iş kazası ve 929 meslek hastalığı nedeniyle toplam 4.374 sürekli iş görmezlik vakası yaşanmıştır. Ülkemizde 1997 yılı itibariyle meydana gelen 1473 ölüm olayında 1282 kişi iş kazalarından, 191 kişi ise meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirmiştir. Ölüm vakalarını erkekler daha yoğun yaşarken 1443 kişi, ölen kadınların sayısı ise 30'dur. Bu fark çalışma hayatında erkeklerin daha fazla sayıda olmalarından kaynaklanmaktadır. SSK'nın verilerine göre 1997 yılında 1255 meslek hastalığı saptanmıştır. Yıllar itibariyle değerlendirildiğinde 1995 yılında 975, 1996 yılında 1115 meslek hastalığı tanısı konmuştur. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere mutlak rakam olarak meslek hastalıklarında yıllar itibariyle bir artış görülmektedir.